Ayrım 12.
Ben bir zamanlığın Arap zehrası, söylediğim şu kadar bin şarkıya, rengimin esmerliğine, gözlerimin ve içimin yangınlarına rağmen böyle ortada kalayım. İbret, ibret. İskenderiye'de o bir silkinişinde etrafına altınlar saçan Buruk Paşazade'nin burnuna gül de, gel bu kadar yıl sonra Beygir Kazım'ın barında şarkı söylerken böyle kaypak, böyle hayırsız bir oğlana tutul. Uğruna para dökmeyi göze al ve ondan başkasını gözün görmesin. İbret, ibret. Madame Calustian sonbahar girerken evinin ne kadar camı çerçevesi varsa hepsini kağıtlıyor. Zehra Şeri diyor, bu hayat böyle devam edemez. Şimdilik gençsin, güzelsin, cevahir gibi sesin var, geçiyorsun. Bir zaman sonra bunlar kalmayacak. Zehra birdenbire kalktı, yapamıyor, her şeyi yapıyor. Yalnız bunu evde tek başına, daha doğrusu eski zaman insanlarıyla baş başa oturmayı yapamıyor. Birazdan Clara Japon çizilmiş kaşları, alagorson saçlarıyla eli yüzü kan içinde çıkıp gelecek. Majik sinemasının önünde Kazım abi, daha o zamanlar saçlarını böyle usturayla aldırmıyor. Ya da yine o tren, dağların ortasında garip ve kimsesiz, iyisi mi kaçmalı? Derhal giyinmeli bir yerlere, sinemaya, Dürnev gelmiş diyorlar, ona bir pastaneye gitmeli. Ya da bara uğrayıp Kazım abiye bir bakmalı. Hızlı hızlı giyiniyor, kafasında hep Bekir. Şimdi muhakkak Zilli'nin kahvesinde. Ya pişpirik ya tavla. Kim bilir kimlerle beraber. Aynaya eğilip kendisine gülümseyerek bu gece diyor ve karar veriyor. Dengine getirip söylerim. Sonra rujuna uzanır gibi oluyor. Fakat adam sen de diye düşünüp boyanmaktan vazgeçiyor. Simsiyah gülümseyip Zehra. Aykut'un işi de yorucu. Geceleri Niko'ya yardımcı diye geliyor. O ihtiyarlığına sarınıp uyuklamaya başladım. Otelin kaderini ellerine alıyor. Bu işi Niko'dan kat kat daha iyi becerdiğine şüphe yok. Saatin ne zaman 8 dediğini, ne zaman gece yarısı dediğini, dündarın neden böyle paytak, ayakları önünde yaşadığını herkesten önce görüyor ve söylüyor. Eğer diyor futbolcu değilse bu adam bıyıklarımı keserim. Bıyıklarını niye kessin? Dündar'ın gerçekten eski, hemen hemen unutulmuş bir futbolculuktan kayıp geldiği meydanda. Santraf Dündar, İstanbul sporlu. Hani Galatasaray maçlarında Fenerli seyircilerin paytak Dündar diye avaz avaz göklere çıkardıkları. Aykut aslında Dündar'ın birincilikte oynadığı günlere yetişecek yaşta değildi ve futbolcu olarak adını duymamıştı. Duymasın varsın. Önemli olan adını duyup duymaması mı, yoksa adamın futbolcu olduğunu bir görüşte şıp diye anlaması mı? Ayrıca eski meraklılardan kulağında bir Dündar lafı kalmış. Ama Santraf Dündar mıydı, yoksa Santrfor Dündar mıydı, İstanbul sporlu muydu, yoksa Beykozlu muydu, pek çıkaramıyor. Ya Fener maçları diye soruyor. Fener maçlarında vaziyet nasıl oluyordu Dündar abi? Dündar ister istemez küt diye yağmur altında bir Fener maçını yaşamaya başlıyor Kadıköy stadında. 11 kişi 18'in içine çekilmişler. Maçı 0-0 bitirebilirlerse hala daha Beykoz'a ve Vefa'ya karşı bir dördüncülük şansları kalacak. Yağmur başıboş dökülüp saçılıyor, sol taraf açık, katiyen adam tutmuyorlar, gol girerse soldan girecek. Fener maçları diyor, gözlerini aralıyor ve şimşek gibi parlayan bir şuta ayak koyuyor. Tribünlerde vahşi bir rüzgar, yağmur formasını iyice vücuduna yapıştırmış. Heyecanlı olurdu, hele bir maç hatırlarım, canımızı dişimize takmış, berabere bitirmek istiyorduk. Aykut kolay mı diyor Fener'le berabere kalmak? Dündar zor diyor, o zaman daha zordu. Üç büyük takımla baş etmek, bilakis Beşiktaş'la. Fener'den de mi zordu? Fener'den de, o zamanlar full takım Beşiktaş'tı. Fener'i ardı ardına 4-5 kere yendiğini bilirim. O şeref stadı var ya, şeref stadı kardeşim, nasıl yerinden oynuyordu be? Tas tamam düşündüğü gibi oluyor. Fener forveti topu birden sola geçiriyor. Bizim haf ıskalıyor, hayvan topa gireyim diyorum nafile. Ortalıyorlar, kafa çıkalım filan derken bir vole patlıyor, gol. Kulaklarımda tribünlerin çalkantısı, saçları sırılsıklam, içinde çıt diye bir şey kırılıyor. Sabek Rıza topu filelerden çıkarıp santraya gönderiyor. Düşmüş, eli yüzü forması çamur. Dündar diyor, ne işin var senin solda birader? Dündar bıyıklarındaki yağmuru yalayıp, efendim diyor, orada ıskalayan hayvan kimdi? Üç gündür söyleyip durduğunu içinden bir daha tekrarlıyor. Bu maç iki farklı aleyhimize biter. Bir haftayım belki dayanırız, o kadar. Bu yıl dördüncülük Vefa'nındır. Beşinciliği Beykoz'dan kaparsak ne mutlu. Aykut çakmağına davrandı. Dedi, ne olmuştu o maç, berabere kalabildiniz mi bari? Dündar cigarasının ucunu çakmağının mavi ve genç alevinde dolaştırdı, dumanı genzinde duydu. 3-1 kaybettik. Üçüncü gol offside'di. Zaten çok evvelden söylemiştim ben. Aykut omuz başında soluğunu tutmuş, onu Fenerbahçe'nin bilmem kaç yıl önceki İstanbulspor galibiyetini dinliyordu. Saat 8:30 olmuştu. Salona 21 numaradaki Şişko girdi. Saçlarını ıslatarak taradığı için yüzü bütün bütün buldog suratına benzemişti. Elleri ceketinin cebindeydi. Yanlarından geçti, gidip pencerenin önündeki masaya oturdu. Dündar manası birden değişmiş, kaygılı ve öfkeli gözlerle onu takip etmişti. Aykut'a sordu. Kim bu herif? Hangisi? Ha, o mu? İbrahim Bey. Neyin nesiymiş? Bilmem, epeydir bizde kalıyor. Kimseye yüz vermez. Ne bahşiş ne bir şey. Galiba Niko ile tanışıyorlar. Sonra yeniden deminki konuştuklarına dönmek istedi ama olmaz artık. Ne derse desin, ne yanından tutarsa tutsun, Dündar'ı bir türlü o yöne çelemez. Nasıl olmuşsa olmuş, yağmur birden kesilmiş, stat ansızın boşalmıştır. Tribünlerde terk edilmiş gazeteler rüzgarda uçuşuyor. Maç bitmiş, dağılmış. Şimdi Dündar oynadığı bütün maçların, o bir türlü berabere bitmeyen Fenerbahçe'nin çok uzağında. İlk gördüğü andan beri hiç hoşlanmadığı şişman herife bakıyor. Kimdir, neyin nesidir, burada ne arıyor? Onu gördükçe Aysel'in ufak ufak aydınlanmasına ne mana vermeli? Uysal ikisini odada kısırdığı vakit ne konuşuyorlardı? Aysel bu konuda tek kelime söylemek istemiyor. Dişlerini sıkıyor, başını önüne eğip susuyor. Zaten Aysel hanidir, hep böyle susuyor. Gözlerine bir keskinlik, yürüyüşüne ve davranışlarına hakarete yakın bir sertlik ve küstahlık geldi. Belki bir ihanet tasarlıyor, Dündar'ı aldatacak, ortada bırakacak. Bu yolda belki Dürnev'le anlaşmıştır, belki Tevfik'le anlaşmıştır, belki ilk fırsatta onu kulağından tutup bir fare ölüsü gibi herhangi bir lağım çukuruna atıverecekler. Ne yapayım birader, tutamıyorum kendimi. Düşünüp düşünüp işi boka sardırdım mı, tamam artık, tutamıyorum kendimi. Kıza vuruyorum da ne oluyor, hiç gık bile demiyor. Ne sorduklarıma cevap veriyor, ne suratıma bakıyor. Büsbütün soğuması da cabası. Ama dedim ya, tutamıyorum kendim birader, illet oluyorum. Nasıl böyle benden gizli marifetler karıştırıyormuş gibi kaçak kaçak bakınır. Nasıl ismi faili karışık heriflerle çene çalar. Hele sırtımda üçünün, yani Aysel'le öbür ikisinin kumpas kurduklarını çakar gibi olmuyor muyum? İblis, al diyor şişeyi, giydir kafasına. Yaparlar birader, yaparlar, sen bilmezsin bunları ne maldır. Yaparlar da ruhun duymaz. O Dürnev kaltağı mesela, öyle hanımefendi gibi oturup pas pas cigara içiyor değil mi? Sen bana sor onu, sor da anlatayım. Çaçalığını, randevuculuğunu. Hele Tevfik hiç inanmaya gelmez. Bitirim mi bitirim, eski tanırım ben Tevfik'i, berberlik zamanından. Deyyus'un biridir. Bakarsın her yerde var, bakarsın hiçbir yerde yok. İçlerinde yine en temiz mal diye bakacağım bu Aysel. İstanbul güzeli filan. O da ben rastladığımda bunların elinde oho. Aykut, Vrehınzır, ben sana bakıyorum her tarafta. Sen burada gelmişsin, nasılsın derler, dalga geçiyorsun. Yanında gözleri sönük ufacık bir posta müvezziğiyle Niko burunlarında bitiverdi. İş saatinde dalga geçerken yakaladığı için Aykut'u azarlıyordu. Fakat sesi o kadar kısıktı ki hemen hemen hiç duyulmuyordu. Aykut derhal toz oldu. Niko Dündar'a eğilip gülümseyen başka bir suratla postacı bir telgraf getirmiş. Dündar bana mı dedi? Hacının telgrafı diye düşündü. Bu kadar erken beklemiyorduk ya, dur bakalım. Niko size dedi. Telgrafı aldı, bir solukta okudu. T'diye birkaç gün gecikecek. Kadri'nin yanındayım hacı. Bir kere daha okudu. Kağıda yapıştırılmış bu iki cümle ve bir imzanın iki kere okuduğu halde anlayamadığı, başka değişik ve önemli bir manası daha olduğunu sanıyordu. T'diye birkaç gün gecikecek. Ne demek bu? Her şeyi ince ince hesaplamadılar mı? Hacıya ona göre talimat vermediler mi? Ya oteli bırakıp Kadri'nin yanına çıkmasına ne mana vermeli? Kadri'nin isteği bu zaten, canına minnet. Oyun mu oynuyoruz be? Kendi kendine itibar biçiyor, rütbe kesiyor hacı. Birkaç gün gecikecekmiş, sanki biz burada papelleri ağaçtan topluyoruz. Ellerinin üstünde yapışkan bir çift göz duydu. Telgrafı avucunda buruşturdu, cebine soktu. Gözlerin sahibini bulmak için başını kaldırıyor şimdi. İbrahim'le göz göze geliyorlar. Bunlar İbrahim'in gözleri. Ağır çeken, beyazlı beyazlı, yüz yuvarlak. İbrahim göz göze gelir gelmez kirpiklerini dükkan kepenkleri gibi kıyametler kopararak indirecek. Prosunu çakmağında ısıtacak. Dündar ise kavga çıkarmamak için sandalyesinden fırlayıp lokanta kısmına gidecek. Uysal Tevfik'i orada buldu. Böyle bir haberi en son paylaşmak isteyeceği adam. Tevfik olduğu halde onu hemen o anda bir kenara çekip hacının telgrafı ve bu telgraf üzerindeki tahminlerini anlatmak için kendini güç tutuyordu. Tevfik başı dazlak bir adamla karşılıklı oturmuş. Fevkalade önemli, iyice tehlikeli bir ameliyat yapıyormuş gibi yavaş, ihtiyatlı ve hesaplı hareketlerle yemeğini yiyordu. Floresan ışığı erimiş kurşun gibi üstüne başına dökülmüştü. Dündar'ın yanına oturduğunu gördü, başını bile çevirmedi, sözüne devam etti. Tahmin buyurduğunuz gibi doktor bey, aynen tahmin buyurduğunuz gibi. İstisnasız hepsi aynı hatayı işliyorlar. Bakıyorsunuz Kudret'ten sarışın bir kadın, ipek saçlı ipek. Kim kulağına sokuyorsa sokuyor, gidiyor boyatıyor o güzelim sarı saçlarını kestiriyor, üstelik berbat ediyor. Tevfik'in gözleri iyice açık renk, saydam. O kadar saydam ki ışığa bakınca gözlerinin siyahı yok zannediliyor. Haksız mıyım doktor bey, siz söyleyin. Kadını kadın yapan saçlarıdır. Avuçlarınıza ışıklı ışıklı saç demetlerinin şöyle dökülüp taştığını bir düşünün. Doktor bey, gözlerinizi bir lahza kapayıp bir tasavvur buyurun. Ne temastır o, ne gizli bir okşamadır o. Doktor çıplak kafasıyla ortalığı ışığa boğuyor. Ağzı düpediz açık. Ya beyefendi diyor ya. Bir şey yemiş de tadından ölmek üzereymiş gibi lezzet ve haz içinde ilave ediyor. Hakkı haliniz var beyefendi. Saç lafı açıldı mı uysal Tevfik'i susturmak imkansız. Beraberliğini unutamıyor. Hayatının o kaybolmuş yıllarından onda kadın saçlarına bu manyak düşkünlüğü kalmış. Herhangi bir tesadüf kadınının, herhangi bir yolculuk güzelinin gerçekten güzel, gerçekten kadın olabilmesi için saçlarını onun ellerine bırakması, uzun uzun dalga dalga omuzlarından aşağıya dökmesi lazım. Sinsi hesaplarla bir süre entrika çevirip için için tekrar berber dükkanına kavuşmayı kuruyor bütün gün. Dündar içi böyle kaynayıp dururken bu derece saçma bir sohbetin üstüne düşmesini hazmedemiyor bir türlü. Yoksa diyor gidip Dürnevi mi bulsam, Aysel'le mi konuşsam? Buna lüzum kalmadı. Biraz sonra doktor kafasındaki ampulü fötür şapkasıyla söndürüp kalktı. Müsaade-i âlinizle efendim, bendeniz gidiyorum. Malum âlileri adam 20 küsur yıllık bir taşra hayatından sonra İstanbul'a gelince... Uysal Tevfik arkasından birkaç basamak sustu. Birden lokantada başka kimsenin kalmamış olduğunu fark ettiler. Neden sonra? Ne o diye sordu Tevfik. Hayrola, bir telaş geldi. Dündar'ın konuşması lüzumsuz. Çıkarıp telgrafı veriyor. Öteki saydam gözleri hala kadın saçlarıyla örtülü, buruşuk, tortop olmuş kağıdın üzerine eğiliyor. Düşünüyor mu, düşünmüyor mu, düşünüyorsa ne düşünüyor yine belirsiz. Nihayet patlıyor Dündar. Ne dersin buna? Uysal başını usul usul ona çeviriyor, gülümsüyor, manası diyor üstünde. Orasını anladık, paranın gecikmesi neden, neden Kadri'nin yanına çıkmaya hükmetmiş? Uysal cigarası için kibrite davranıyor. Bu işi kibriti kutuya sürer sürmez müthiş bir patlama olabilirmiş gibi aşırı bir dikkatle yapıyor. Hacının niyeti temizse endişeye sebep görmüyorum. Otelin haftalığını nasıl olsa peşin verdik, bekleyebiliriz. Dündar'ın alnındaki damar şişmiş, masmavi. Ne demek temizse, hacıyı tanımaz mısın 40 yıllık... Tanımak başka, niyetini bilmek başka. Sen böyle düşünmez misin? Bit atıyorsun, işin gücün bu. Fırsat bulduğumu hemen bit atıyorsun. Kabahat sana haber veren enayide. Uysal doğrudan doğruya bu mesele ile ilgili değilmiş gibi başka bir ses, başka bir tutumla asıl biti bundan sonra atıyor. Hacının Aysel'e kesildiği malum. Ankara'da kulağına fıslamadın mı? Belli olmaz bu işler, hiç belli olmaz. Bakarsın Aysel'le hacı uyumuşlar, bizi kafese koyuyorlar. Bunca zahmet mukabilinde elimize geçecek... O bu değil ama birader, içime bu fitili sokmuyor mu, herifi boğazlayasım geliyor. Yolu yok. Ne demek ulan bu? Hacı dediğin davul göbeğin biri sivilceli ensesine bakmadan Aysel'e yanaşacak da kız ona yüz verecek. Sevsinler. Aysel'le biz bakma atışırız matışırız, aramızdan su sızmaz. Herkesten huylanırım, ulan anamdan pirelenirim ama Aysel'den yok öyle hikaye. Uysal'ın yaptığı 0 numara itlik. Maksadı aramıza makarna koymak. Kim bilir ne hınzırlık düşünüyor hergele. Aysel'den pirileniyorum dedim ama doğru mu? Demincek o şişkoyu görür görmez içimde solucan gibi şüphe kaynamaya başladı mı? Bu yüzden geçen gün birbirimize girmedik mi? Pirelenmiyormuşum laf. Pekala pireleniyorum işte. Uysal da bunu bildiğinden dalımıza binmeye yeltenmiyor mu? Amma iş be, bir taraftan Aysel diye ölge ver, geceleri uykundan gündüzleri rahatından ol, bok yoluna kodesleri mahkemeleri göze al, öbür taraftan beni ne zaman kazıklayacak diye diken üstünde yaşa. Reva mı bize bu yani? Aysel'i Dürnev karının şehrinden, randevucuların sultasından bunun için mi kurtardım? Bunun için mi prenses gibi yaşatıyorum? Karı bu, illa karılığını gösterecek, mayası çamur, içi bozuk. Sen istediğin kadar onun için dağları devir, o bir punduna getirdi mi seni küt diye kündeden atar. Bir başkasının arabasına yan gelip türküsünü çağırır. O sebepten yani, olur olur. Yeniden nefes alamıyor, tıkanıyor, ürkütücü bir hızla nefes borusu ve genzi tozlanıyor adeta. Sinirleri lif lif gerilmiş, içinden dışarıya pis ve kokmuş öfkeler fışkırtmaya, dışarıdan içine yeni yeni asılsız astarsız şüpheler akıtmaya hazır bir Dündar. Hangi Dündar bu? Bir zamanların futbolcusu Santraf Dündar mı? Kim bilir? Belki o, belki onu andıran ondan çıkma fakat başka ve kötü bir adam. Hiçbir şekilde hiçbir gün üç büyük takımdan birinde ya da daha önemlisi milli takımda yer alma ümidi olmayan bir adam. Artık adamdan bile az. Hüsnü Faik ansızın telefonun öbür ucundaki adamı dinlemediğini fark etti. Utandı. Öğleden beri kafasına takılan aynı şey. Ne diye Azrail'de mantık arıyoruz? Ölmek bir sıra işi olmaktan ziyade bir tesadüf işi. Fakat ölüm ölenden çok daha fazla kalanın, tuhafı şu ki adamın civarından birisini fiilen kaybetmiş olmasıyla bu kaybı gerçekten hissetmesi ayrı ayrı şeyler. Herhangi bir ölümün uzak ertesi belki bu yüzden yakın ertesine nazaran daha tahripkar oluyor. Olmayacağını bile bile yine de Azrail'de mantık aramak. Telefonu kapatınca kısa bir an kendini dinliyor. Sonra Ahmet Emin diyor, hadiseyi duymuş da. Avukat Sadık, peki diyor, ne dedi? Ne diyecek? Teessüf, başsağlığı, Londra'ya gidiyormuş. İçi sıra sürüp götürüyor. Ne diyebilir? Ölümün karşısında ne desek aslında susuyoruz. Kimdi o Azrail'in adaletinden bahseden? Hangi adalet? Sen bütün hesaplarını kapatmış ihtiyarları bırak git delikanlıları. Lakin ne diye Azrail'de mantık aramak? Sustu mu sesinin gençliğiyle yüzünü ve hareketlerini desteklemedi mi büsbütün ihtiyar? Gözlerinin altı çöküyor, yanakları sarkıyor. Biraz önce Fali aradı, üzülüyorlar, ellerinden başka bir şey gelmez. Ahmet Emin mürtecilerin işi olmasın diyor, Malatya'da onu vurdular ya. Avukat Sadık'ın gözlerinde okuldan kaçmış çocukların pırıltısı. Olamaz mı? Mukaddesatçı gençler mevzuunda yaptığı röportajdan sonra tehdit mektupları aldığını söylüyordu. Olabilir ki. Emniyet müdürlüğünde de bu nokta üzerinde duruldu esasen. Ankara Caddesi'nde bir ağır kamyon vites değiştiriyor. Açılıp kapanan kapılardan dizgi makinelerini yükselip alçalan madeni sesi. Telefon zilleri sonra, daktilolar. Ragıp sakalları birdenbire simsiye uzamış, dört sütundan bir klişe getiriyor. Mahmud'un klişesi, yüzünde kaçak gülümsemesi, belli belirsiz hissedilen yepyeni bir klişe. Patrona uzatıyor. Oldu galiba. Hüsnü Faik bu defa değişik, kaynağını bilmediği bir cümleye takılmış. Ve bir gün bir gecede Bastil Hak ile yeknesan oldu diye için için tekrarlayıp duruyor. Oldu diyor. Ragıp başlıklıyor aynen verdiğiniz gibi. Hüsnü Faik aynen diyor. İş telefonda İrfan, efendim akşamdan telefon ettiler. Gazeteciler Sendikası bu münasebetle bir tebliğ yayınlayacakmış. Biliyorsunuz ya Mahmut kurucu üyelerindendi sendikanın. Toplantı halindeyiz, tebliği yetiştireceğiz diyorlar. Hüsnü Faik teşekkür edin diyor. Tekrar içine dönüp ne diyebilirler diye soruyor. Neyi değiştirebilirler? Gazeteciler Sendikası'nın kurucu üyesi Mahmut artık yok. Bütün ışıkları yakmışlar. Aydın'ın bu derece yoğun olması odayı hem olduğundan geniş gösteriyor hem her şeyin üzerine erimiş metal çiğliğinde saydam bir zar geçiriyor. Avukat Sadık biraz yaratılışı, biraz mesleği icabı, olanların duygu yönünden çok neden ve nasıl ilgilerini kurcalamaya, Mahmut'un beklenmedik ölümünü delail-i musbite ile açıklamaya çabalıyor. Yine o çabuk, kolaylığı şaşırtıcı konuşması. Cinayet masasının bizden fazla bir bildiği yok ki efendim. Bir kere inşaat yolsuzluğu dosyası bizim elimizde. İkincisi Mahmud'un İzmir'e neden gittiğini biz biliyoruz. Üçüncüsü geçen akşam Saraçhane başında bu yüzden cereyan eden hadiseye polisiniz muttali olamadı. Bence vaziyet gayri kabili münakaşa bir sarahat arz ediyor. Perşembe gecesi teşebbüslerine muvaffak olamayanlar ne pahasına olursa olsun Mahmud'un aradığı adamı bulmasına mani olmak için yeni bir teşebbüs daha yaptılar ve... Susuyor. O susunca Hüsnü Faik bembeyaz kaşları alnında ona dönüyor ve kırık bir sesle tamamlıyor. Ve muvaffak oldular. Daha sonra baş başa varıp tutacakları yolu kararlaştıracaklar. Hüsnü Faik sanki 2-3 gün önceki o ne yapmalı tereddütleri içindeki adam değil. Hadiseyi çok yırtıcı yaşamış ihtiyarlarda görülen o katılık ve yürek pekliğiyle alıyor. Bir yerden itibaren kendisini ve gazetesini asıl olması gereken yerde görüyor. Yayına devam edilecek. Necdet Kanun'un verdiği bütün imkanlar kullanılarak savunulacak. Mahmud'un başladığı iş onun bıraktığı noktadan, onun bıraktığı hızla daha ötelere götürülecek. Birlik o mütareke karanlıklarından, kurtuluş mücadelesini ve demokrasi hareketlerinin buhranlı günlerinden, dövüşe dövüşe muzaffer çıkan Gazi Gazete, ağırlığı gittikçe artan şartlara göğsünü vererek yine vazifesini yapacak. Biz ki şerefli şerefsiz bütün korkuları yaşadık, takip gördük, mahkeme gördük, tatili neşriyat kararı gördük, şu kadar yıl önce tuttuğumuz ve doğruluğuna inandığımız yolu birkaç yeni icat politikacının ve çevrelerindeki vurguncuların taziki üzerine bırakacak mıyız? Biz ki Cumhuriyet'e Mustafa Kemal'e ve muasır medeniyet seviyesine ulaşmak zaruretine inanıyoruz, olsa olsa... Mustafa Kemal der demez aynı cümle zihninden ışıklı bir tesbih dizisi gibi akacak. Ve bir gün, bir gecede Bastil Hak ile yeksan oldu. Şimdi hatırlıyor, uzak uzak ama gayet açık ve sağlam hatırlıyor. 338'de miydi acaba? Evet öyle olacak. 338'de Gazi'yi Fransızlar sefarete davet etmişti. 14 Temmuz bayramı için. Neydi o, bir Miralay vardı. Bojin mi, Mojen mi ne? Gazi'nin sözleri bunlar, o akşam söylediği. Gazi tekrar, fakat bu defa değişik bir yerde aynı sözleri söylüyor. Çiftlikte galiba. Külot bir pantolon giymiş, ayağında çizmeler, başında kasket. Sağ elinin iki parmağını gökyüzünde bir şey gösterecekmiş gibi dikkatle yukarı kaldırıyor ve aynı cümleyi söylüyor. Hüsnü Faik kaşlarını çatıyor artık. Göz bebeklerinden düşürüp kaybettiği bir kuvayi milliye mavisini dakikasında bulup kuşanıyor. Anadolu Ajansı'nın ilk kuruluş günlerinde Ankara hükümetiyle ilgili bir haber alırmış gibi ağır bir sesle "Evet" diyor, "Evet paşam." Avukat Sadık fırsatı kaçırmadı. Bu gazete Atatürkçü müdür? Evet. Şu halde neşriyatını belki faydalı ama temelsiz istikametlere dağıtmamalı. Ne yapmalı diyeceksiniz. Cumhuriyetin ilanından bu yana hiç kimsenin doğru dürüst yapmadığını. Önce Mustafa Kemal hareketinin tarihi izahını yapmalı, sonra da bu hareketin zaman içerisindeki konsekvent inkişafının ne olacağını araştırmalı. Ancak böylelikle... Mahmut buzlu bir Beyoğlu gecesinde Taksim Meydanı'nda duruyor. Avukat Sadık'a eğilip usul usul. Ne dersiniz diyor Üstad, Halk Partisi 38'den sonra giriştiği faşizm denemesine, müdafaa-i hukuk doktrinini temel yapmayı düşünmedi mi? Ama bu her bakımdan yanlış ve haksızdı. Öyle ki 1945'te faşizm dünyanın her yerinde çözülürken bizde de çözüldü. Avukat Sadık sözü onun bıraktığı yerden alıyor. Anlıyorum diyeceğini, 1945'ten sonra aynı parti, aynı doktrini bir burjuva demokrasisi denemesi için temel tutmak istiyor. En makul hal şekli belki bu. Bu ama halkın ilk diktaya duyduğu nefret, ilk serbest seçimlerde bilmem kaç senelik bir inkılap aleyhtarları kadrosunun iktidara gelmesine müncer oluyor. Neticede inkılaplardan devamlı surette taviz veren, eskisinden çok daha şiddetli yeni bir diktaya giriyoruz. Hüsnü Faik, avukat Sadık Bey'in meseleyi hemen bu derece açmasını yadırgadı. Bununla beraber aynı şeyleri Mahmut'la o da birçok defalar konuşmuştu. Mahmut evde piyanonun yanı başında halıya oturmuş, onu incitmekten korkarmış gibi uzlaşmaya hazır bir sesle kaç kere "Rejim buhranı dedikleri asıl işte burada" dememiş miydi? Kuvayi Milli Hareketi'nin tarihi ve ilmi izahını yapmadan onu çıkış noktası diye alıp geliştirmeye kalkışıyorlar. Ya bilmiyorlar ya yanlış biliyorlar. Basın olsun, ilim adamları olsun bunca yıldır hiç olmazsa 1919 davranışın asıl mahiyetini açıklamayı deneselerdi. Hüsnü Faik'in cevabı hazır. Nasıl edebilirdik? Biz inkılabı aleyhtarlarına karşı müdafaa etmekten nefes bile alamadık. Unutma ki matbuatın da yarısından çoğu Mustafa Kemal'e ve Ankara hükümetine muhalifti başlangıçta. Beraber değildik ki. Avukat Sadık elinde bir kalem, camın üzerindeki bloknota eski harflerle hep aynı mısrağı alt alta yan yana çizip çiziyor. Yiyin beyler yiyin, bu hanı iştiha sizin. Bugün diyor, bu çıkmazdan kurtulmak, hareketin gerek izahını gerekse zaman içindeki mantıki gelişmesini araştırmak kime düşüyor? Yine size ve bize. Bu bakımdan birliğin yaşadığımız hadiseler muvaciyesinde asıl vazifesi sanıyorum ki... Sözünü yarım bırakıyor. Yeniden aynı bloknota, aynı mısrağın bu defa doğrusunu yeni harflerle yazıp bekliyor. Yiyin efendiler, yiyin. Ağzında beklemediği bir acılık. Mahmud'u yağmur altında ayrılacakları sıra gazetenin kapısı önünde bir kere daha görüyor. Şapkası nokta nokta ıslanmış, sesi gizli. Tuhaf değil mi? İnkılapçılık cumhuriyeti ve devrimleri aşırı sağa ve aşırı sola karşı savunmaktır sanıyoruz. Bu milli mücadelenin 1930 konağıydı. Geçtik bu konağı. Şuradan belli ki bugün demokrasi için demokrasinin asgari şartlarını gerçekleştireceğini umduğumuz bir siyasi partiyle mücadele halindeyiz.